Ayrım 15.
Şaşılacak şey. Arka arkaya dizilmiş bir sürü söz. Evet, ama nasıl da duygulandırıyor insanı. Sakin omuzlarının ardında titreşen kanatlarını duyuyorum. Parıltılı bir bakışla gözüme çarpıyor fırtınalar meleği Azrail. Şiir diye buna derler. Labasov'un telefonla verdiği siparişlerden çok farklı değil mi? Uluslararası Kadınlar Günü için 32 satırlık bir yazı istiyorum. Babam sana neler söyledi diye sordu Natasha. Çok iyi şeyler dedi Vasya. Tam da üstüne bastı. Olga'nın duru gözlerinin ta içine baktı Dmitri Alekseyeviç. Sonra olduğu yerde kıvrandı. Durun, durun, sizden bir şey gizleyecek değilim. Benim aslan anam kart çekerken şöyle derdi. Yürek ferahlığı için. Yüreğiniz ferahlayacak. Merak etmeyin. İsterseniz size eksiksiz bir gösteri yapabilirim. Önce dertlere bakalım. İşte bir sürü kupa. Ne anlama geldiğini benden iyi bilirsiniz. Sonuç olarak mutlu bir yolculuk. Ama nereyi sevdiğinizi bilmiyorum. Karadeniz'i mi yoksa Moskova banliyosunu mu? Sergey'in falına bakmak istemedi. Sıkılmıştı. Söyleyin bakalım. İnsan Paris'te nasıl eğleniyor? Herhalde tahtaları sökercesine dans ediliyordur orada. Uzun uzun Sergey'in anlattıklarını dinledi. Birden somurttu. Onlar adına korkuyorum. Orada büyük bir kargaşalık olmalı. Almanlar bütün kış hazırlandılar. Parisliler şen insanlar diyorsunuz. İyi güzel. Biz de papaz değiliz. Tanrı'ya şükür. Ama bazı şeylerden acı çekmeyi bilmek gerek. Valya sabırla bekledi kapıda. Dmitri Alekseyeviç'in falına bakmasını çok istiyordu. Ama falcı yine görevini unutmuştu. Valya içeri girdiğinde muayene olmaya gelen bir hastası sandı. Sonra kendini topladı. Falcılık yaptığını hatırladı. Elinin tersiyle kartları karıştırıp gelecekten haber vermeye koyuldu. Hokus pokus. Her şeyi görüyorum. Kız geldi. Oğlan kıza baktı. Hokus pokus. Anlaşıldı mı? Bana bakın. Paris'i bir anlatıyor ki. Sorun ona. Şimdi gidin. Dans edin bakalım. Sizi tuttuğu gibi çevirir durur. Valya düşünüp duruyordu. Sergey'in hoşuna gittiğini Dmitri Alekseyeviç nasıl anladı? Bir türlü aklım ermiyor. Oysa duygularımı göstermemeye çalıştım. Hoşuma gittiği doğru. Kardeşinin hiçbir özelliği yok ama o başka. Ne garip. Şair ya da aktöre benzeyen bir mühendis. Onunla dost olmak herhalde çok iyi bir şeydir. Hoşça kalın. Sergey gülümsedi. Soyadınızı bilmiyorum. Alekseyevna. Valentina Alekseyevna. Size Dmitri Alekseyeviç gibi Valya diyebilirim değil mi? Genç kız sonradan düşündü. Valya adını beni tanırmış gibi söyledi. Eve dönerken Sergey Zamkov'a rastladı. Birlikte yürüdüler. Zamkov askeri durumu anlatıyordu. Savaş yakın bir gelecekte batıda patlayacaktı. Belki Almanlar kazanacaktı ama böyle zorlu bir mücadeleden sonra büyük bir güçleri de kalmayacaktı. Sergey dalgın dalgın Paris'i, Mado'yu düşünüyordu. Zamkov bir an sustu, sonra Petya'yı hatırlıyor musunuz dedi. Labasov'un düğününde hep kendini göstermek istediğini söyleyerek Labasov ona takılıyordu. İşte o Petya öldü. Dün öğrendim. Yılbaşını birlikte kutlamıştık. Sonra Finlandiya'ya gönüllü gitmek istedi. Biz de onu palavracı, durmadan kendini öven biri sanırdık. Kahramanca öldü. Mannerheim hattına saldırırken. Günlük emirde adı geçti. Annesi bizleri görmeye geldi. Uluslararası duruma gelince... Sergey Zamkov'la vedalaştı, yan sokaklardan birine saptı. Petya'nın yüzünü belli belirsiz hatırlıyordu. Savaş birden yaklaşıvermişti. Petya dans ediyor, gülüyor, yazı yazdığını söylüyordu. Bizim de sonumuz aynı. Ya Fransızlar? Doktorun dediği gibi acı çekmeyi de bilmek gerek. Doğum uzun sürdü ve çok güç oldu. Soğukkanlıyla ün salan Profesör Richter'e varıncaya dek herkes Leontin'in kurtulamayacağını sanmış ve umudu kesmişti. Yine de Leontin kurtuldu. Paris'in göz kamaştırıcı ilkbahar günlerinde oğlunu hayranlıkla seyrediyordu. Uzun uzun gök mavisi iki Mine'yi andıran derin bir anlamla dolu gözlerine bakıyordu. Yeni doğan çocukta Leon'un çizgileri değil yüz anlamı bile vardı. Minicik elleriyle övünüyordu Leontin. Ona uzun hikayeler anlatıyor, çocuk memeye yapıştığında kendinden geçiyordu. Oğlu Leo'yu düşündükçe duyduğu o derin, dayanılmaz korkudan kurtarmıştı kendini genç kadın. O güne kadar kocası Leontin'in her şeyiydi. Leo, binlerce benzerinin aynı olan bu ufak tefek terzi kızı Paris dışındaki tozlu mahallelerden birinde bulmuş, onu mutlu etmişti. Leo, Leontin'den 12 yaş büyüktü. Karısını tiyatroya götürüyor, sanatın gizli yanlarını anlatıyor, okuduğu kitaplardan söz ediyor, delice gençliğinin hikayelerini anlatıp kahkahayla güldürüyordu. Başarısız tiyatro yazarı, yüzyıllık uzlaşmalar dünyasına atılmış altın arayıcısı ruhunu ona da aşılamıştı. Leo, Lyon'a, Amerika'ya ya da geçen yaz olduğu gibi Kiev'e gittiğinde, kışın ortasında donan ormanlar gibi Leontin uyuşuyor, kendinden geçiyordu. 8 yıl bir arada yaşamışlardı. Leontin'in aşkı, hep geleceği düşünmeden Leo'ya kendini veren o ilk günlerin beyinsiz kızının aşkı gibi güçlü ve mantıktan yoksundu. Uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyordu. Kader ona pek insafsız bir oyun oynadı. Hamileliğinin 3. ayında savaş patladı. Leo'yu üniformasıyla gördüğünde Leontin acı acı ağladı. Kocasını yaralı, uçsuz bucaksız, ıssız bir ovanın ortasında yatarken görür gibiydi. Tarafsız Belçika'nın sınırında düşman kurşunlarından korkmanın gereksizliğini, en fazla sıkıcı kış gecelerinin kendini düşündürdüğünü boşuna anlatmaya çalıştı Leo. Leontin'in içi bir türlü rahat edemiyordu. Leo gittikten sonra sel gibi gözyaşı akıttı. Birkaç gün mektupsuz kalmak onun için büyük işkenceydi. Şimdi içi biraz rahatlamıştı. Oğlu yakın gelecekteki buluşmalarının güvencesiydi. Bu masum ya da eskiler gibi bilge yüzde sanki Leo'yu görüyordu. Penceresinin altında çiçek açan kestanelere bakarken yeniden bulduğu mutluluğa gülümsüyordu. Bütün neşesi geri gelmişti. Öyle ki bir ada gitmeye hazırlandı. Telgraf yerine varmadı ve Leo oğlunun doğumunu ancak 15 gün sonra öğrendi. Sevincinden yerinde duramıyor, Leontin'in mektubunu herkese okuyordu. Mangasındaki arkadaşlarına, Temen Garşa'ya, kahveci kadına, mevzilendikleri köyde oturanlara. Bıkıp usanmadan mektubun en önemli bölümlerini tekrarlıyordu. Çocuğun ağırlığı normaldi. Çok neşeliydi. Leontin Leo'ya benzediğini söylüyordu. Bayan Chardonnay, Leo bu sevimli kadının kim olduğunu bir türlü hatırlayamadı ise, hayatımda bu kadar güzel çocuk görmedim demişti. Leo'yu üzen oğluna Robert adını vermeleriydi. Bunda şaşılacak şey de yoktu. Sonbaharda doğacak çocuk oğlan olursa adını Robert koymaya karar vermişlerdi. Leo bir Parisliye Naum adının verilemeyeceğini kabul ediyordu. Yine de bir süredir babasını çok sık hatırlamaya başlamıştı. Oğlunun adında Kiev'in Slobodka mahallesindeki deli terzinin yaşamasını istedi. Sonra yaşlı anası torununa kocasının adının verilmediğini duyunca üzülecekti. Ama yapacak şey yoktu. Oğlu Fransızdı. Leo arkadaşlarına bana göre Robert güzel bir ad dedi. Ertesi gün Leontin'e mektup yazdı. Bu mektup babalık üzerine uzun bir rapordu. Daha mektubunu bitirmeden çavuş Dublo kendinden geçmiş halde koştu geldi. Almanlar cepheyi yarıp geçmişler. Öyle saçma bir işti ki bu. Leo bir küfür savurdu. Dublo sabahtan kafayı çekmeye başlamış olmalıydı. Mektubunu bitirdi, zarfı yapıştırdı ve köye indi. Oraya vardığında da her şeyi anladı. Yoldan sanki erimiş lavdan dalgalar akıyordu. El arabasını önüne katmış giden kadınlar, karargah arabaları, Belçikalılarla dolu otobüsler, rahibeler, topçular, gümrükçüler, anasını babasını kaybetmiş çocuklar, ulaştırma erleri, subaysız askerler ve askersiz subaylar, eşya dolu at arabaları, tanklar, hayvan sürüleri, karma karışık güneye akıyordu. Yolun iki yanı devrilmiş arabalar, koltuklar, sandıklarla doluydu. Kargaşalık birden başlamıştı. Hiçbir askeri düzen çığ gibi gelen bir insan ve araba selini durduramazdı. Olup bitenleri kimsenin doğru dürüst bildiği yoktu. Alman tanklarının cepheyi arkadan yardıkları, istihkamcıların köprüleri uçuracak zaman bulamadığı, generallerin satıldığı söyleniyordu. iki ordunun teslim olduğu, kentlerin alev içinde kaldığı, Almanların güçlülüğü konuşuluyordu. Söylentiler arttıkça kaçanların sayısı da artıyordu. Güneyden gelen birlikler çılgına dönmüş yığınla insana rastladı. Ödü patlamış valiler, generallerini arayan sapsarı emir subayları, arabalar arasında isterik hareketlerle debelenen kadınlar, otomobiller, traktörler, boğucu, acı duman bulutları arasında ilerliyorlardı. Ön saflara giden askerler de geri dönüp bozguna uğramış bu insan seline katıldılar. Biri kaçmanın gereksiz olduğunu söyledi. Almanlar öndeydi. Ama kalabalık daha da hızlandı. Leo da kalabalığın peşinden sürüklendi. Darbe hiç beklenmeyen bir anda vurulmuştu. Daha o sabah ılık, pespembe Leontini düşünüyordu. Oğluna meme veren Leontini. Savaş dünyanın öbür ucunda Norveç'teydi. Ne olmuştu? Bu Almanlar da nereden çıkmıştı? Yine de Fransa onlardan daha güçlü diye düşündü. Kötü kötü gülesi geldi. Nasıl da aldattılar bizi. Bir gazeteyi parçalamak, nivele vurmak ya da meclise dalıp en ağır küfürleri savurmak geliyordu içinden. Gece yorgunluktan yolun kenarına atıverdi kendini. Uyandığında gün ışıyordu. Arabayla dolu yola baktı, birden her şeyi hatırladı. Pisliğe bakın. Hiç korku yoktu içinde. Yalnız büyük bir öfke duyuyordu. İki asker ince sesleriyle haykırıyorlardı. İşte Almanlar! Leo onlara ana avrat sövdü. Sövmek iyi geldi. Yüzünü yıkadı, ekinler arasında bir kuş ötüyordu. Leo ona cevap olsun diye şarkı söyledi. Böyleydi bu adam işte. Kolay kolay umudu kırılmazdı. Üstelik en sevdiği şarkıyı söylüyordu. İlkbahar gelecek, çiçekler açacak. Kahpefelek bize de gülecek. Akşama doğru bölüğünden birkaç kişiyi buldu. Temen Garşay değişik birliklerden 50 kişiyi bir araya getirdi. Geceyi boş bir köşede geçirdiler. Ertesi sabah bir yerdeki alaya katıldılar. Bulundukları yerde mevzilenme emri aldılar. Yer yer düşmana karşı koyuluyordu. Elinde kürek Leo bütün gücüyle çalışmaktaydı. Alman bombardıman uçakları göründüğünde kendini yüzü koyun yere attı. Sonra yeniden küreğini kapıp bir bombanın öldürdüğü arkadaşına mezar kazdı. Alay komutanı generalin yanına gitti, dönmedi. Temen Garşay tümen karargahıyla bağlantı kurmak için boşuna uğraşıyordu. Yoldan bir sürü Alman tankı geçti. Askerler bağırmaya başladılar. Ne yapıyor ileridekiler? Bu bir tuzak. Canları cehenneme. General muhakkak Paris'tedir. Güneye doğru yola çıktılar. Ellerinden geldiği kadar yoldan uzak duruyorlardı. Karşılarına bir ırmak çıktı. Garşay burada düşmanı kolayca durdurabileceklerini söylüyordu. Mevzilendiler. Sabah Alman keşif kolları göründü. Leo birini öldürdü. Çocuk gibi sevindi buna. Kabus durgun geçti. Askerler yüreklenmişlerdi. Yemek yediler. Ama öğlene doğru bir binbaşı geldi. Arabadan inmeden Garşay'a durumu anlattı. Kutlarım dedi. Generale söyleyeceğim. Yalnız durum ciddi. Mevzilerimizi bırakıp o ise doğru çekilme kararı aldık. Tam bir ay böyle sürdü gitti. Şimdi Leo bu korkunç oyunun kurallarını biliyordu. Bir ırmaktan öbürüne, bir tepeden arkadakine çekiliyor, düşman bombaları patlamaya başlayınca yere kapanıyor, geceleri kestirmeden keçi yollarından ilerliyorlardı. Ama Almanlar hep önlerindeydi. Subaylar boşu boşuna ordu karargahlarına başvuruyorlardı. Ara sıra mühürlü bir emir geliyordu. Yine bir geri çekilme emri. Umutsuzluğa kapılan birinin gelip geçen arabalardaki askerlere "Durun köpekler!" diye bağırdığı oluyordu. Albay yüzbaşıya "Her şey bitti!" dedi. Üniformasını çıkarıp sivil giyindi. Bir papaz Alman tanklarının halk cephesi hükümetine karşı Tanrı'nın yolladığı ceza olduğunu söylüyordu. Ve yapacak şey yoktu. Geri çekiliyor, her gün biraz daha çekiliyor, durmadan çekiliyorlardı. Halk da onlarla birlikte kaçıyordu. Bir ay boyunca Leo, bırakılmış toplar, gaz maskeleri, hasır şapkalar ve koltuklarla kaplı bu utanç yolunu izledi. Ne bir sürü insan, ne bir alay, ne koca bir kent halkıydı kaçan. Fransa kaçıyordu. Çılgın, canlı, korku ve kızgınlıktan deliye dönmüş, ölmeye hazır, buna rağmen bir bavul, Bir gece elbisesi, bir tenis raketi kapıp kaçıyordu herkes. Ülke tanınmaz haldeydi. Yakılmış, yıkılmış, bırakılmış, 40 yılda geçilemeyecek uçsuz bucaksız bir çölü andırıyordu. Sen nehrini arkada bırakmışlardı. Güneybatıya döndüler. Yeniden bombalar, yeniden kürekler, kokulu hanım elleriyle kaplı, bahçeleri gül ve şebboy dolu, açık pencereleri son dakikaların basit sırrını açığa vuran sakin köşklerin görünüşü yıkıntılardan da beterdi. Bir çocuk iskemlesinin önünde devrilmiş bir fincan, yere düşmüş bir kitap, üzerinde köpüğüyle bir tıraş fırçası. Leon'un yanı sıra yürüyen bir asker, "Burası benim köyüm," dedi. Sonra gürültülü bir kahkaha koyverdi. Arkadaşları bir şey söylemeden ona baktılar. Köy bomboştu. Artık kimsenin sağmadığı inekler ahırlarında acı acı böğürüyorlardı yalnız. Askerler tartışmıyorlardı. Küfür ettikleri bile yoktu. Ara sıra kısa cümleler duyuluyordu. "Alman tankları! Maret köye kadar dayanamayacak. Ateşini versene." Yıkıntılar arasında Leo üzerinde Orleans yazılı bir levha buldu. Bidart'tan Paris'e dönerken Leontine burada durmuşlardı. Eski evler genç kadını şaşırtmıştı. "Ne garip," diyordu. "Burada bir sürü insan yaşamış. Çoktan unutmuşlar hepsini. Ama evler ayakta. Güzel evler. Yeni evlerden de güzel hepsi." Sonra Loire Nehri'nin kıyısında bir kahveye oturmuşlardı. Soluk, kokulu bir şarap içmişlerdi. Leontine kocasına, "İlk geceki gibi istiyorum seni," demişti. Leo burnunu tıkadı. Ortalık leş kokuyordu. Hava çok sıcaktı. Çevrede yüzlerce kadın, çocuk, asker, at, şişko bir papazla yanında pırıl pırıl, bembeyaz tüylü, oyuncağı andıran bir küçük köpek ölüsü karmakarışık yatıyorlardı. Bir duvarda Leo şunları okudu. "Jean, 6 Haziran günü buradan geçtim. Roger yaşıyor. Lasse, ailesiyle birlikte Angulam'a gitti. Geçen çarşamba çocukla birlikte burada olduğumu lütfen yüzbaşı Delombard'a bildirin. Pierre, daha fazla bekleyemeyeceğim." Leon'un gırtlağına bir şey tıkandı. Leontine de mutlaka buradan geçmiş olmalıydı. "Leo, şimdilik yaşıyorum. Robert da yaşıyor," diye yazacak zamanı bulamamıştı ama. Şimdi şu evin yıkıntıları arasında oğluyla uzanmış bebeğin burnunu tıkıyordu. Leş kokuyordu. "Ne pis kokuyor," dedi arkadaşlarından biri. "Durulacak gibi değil. Gidelim buradan." Leo itiraz etmeden peşinden yürüdü. Ama bir duvar dibinde yatan kadının yüzüne uzun uzun baktı. O da bir şeyler yazmış olmalıydı. Geçtiği bütün köylerde, bütün kentlerde Leo duvarlara bakıyordu. Beyaz, kül rengi, toprak rengi duvarlara, kiliselere, vilayet binalarına, okullara bakıyordu. Jean vardı, Louis vardı, Denis vardı, Louis, Therese, Marie, François, Leontine'den eser yoktu. Kendi kendisiyle eğleniyor, milyonlarca kaçak arasında karımı nasıl bulabilirim diyor, yine de Leontine arıyordu. Deliye dönen halkın Paris'i boşalttığı o korkunç gün, Mado geldi, Leontine'i buldu. Leontine dudaklarını ısırıyor, iri, görmeyen gözlerle bakıyordu. Son haftaların olayları bütün gücünü alıp götürmüştü. Günde 10 kere gazeteyi açıyor, olup bitenleri anlamaya çalışıyor, radyoya koşuyor, hıçkırıkları Norveç'teki savaşlardan söz eden spikerin sesini bastırıyordu. "Ne oldu? Fransa nerede? Ordu nerede? Leo nerede?" diye soracak kimsesi yoktu. Korkunç bir görüntü gözlerinin önünden gitmiyordu. Uçsuz bucaksız, ıssız bir çöl ve ortasında yüzü kırmızı, boya gibi yoğun bir kanla kaplı yatan Leo, çocuğunu göğsünde sıkıyor, saatler boyunca tekrarlıyordu. "Rob, Rob." Kaçınılmaz, büyük felaketlerin getirdiği durgunluk Madon'un üzerine çökmüştü. Bir şeye şaşmıyor, soru sormuyordu. Rastladığı insanlar içinde hiç umut beslemeyen tek kişiydi. Belki Sergei'nin korkunç sözleri onu bu felakete hazırlamıştı. Lansiye, ateşi yükselmişçesine her zamanki gibi dolanıp duruyordu. Morillo, Almanların Rouen'e girdiklerini bildirdiğinde ne yaptığını bilmeden bir bavul çıkardı, içine işe yaramayan süs eşyalarını doldurdu. Bir saat sonra Sembat yetişti. "Tebrikler, Rusya İtalya'ya savaş açtı." Lansiye hemen inandı. Mado'ya sarıldı. Ruslarla bozuşmamak gerektiğini söylemiştim. Açık bavulunu oracıkta bırakıp radyoya koştu. Bir saat boyunca Moskova'yı bulmaya çalıştı durdu. Sonunda Moskova Radyosu'nun İngilizce yayınını yakaladı. Tarım sergisinden söz ediyorlardı. Lansiye haykırdı. Bizi aldatıyorlar. Gidelim. Mado aklını başına toplamak, soğukkanlı olmak, bütün aile için düşünmek zorundaydı. 15 gün önce annesine yeni bir kriz gelmişti. Doktorlar her şeyden önce mutlak dinlenme demişlerdi. Barış çağında bir hastadan para sıkıntısını ya da aile dertlerini gizlemek kolaydı. Ama gel de şu sıra sakin ol. Kent çılgına dönmüştü. Bir dakika sonra tunç heykeller kaidelerinden atlayıp Luar'ın öteki kıyısına geçeceklerdi sanki. Yine de Mado annesine avutmaya çalışıyordu. Başkentin düzenli olarak boşaltıldığını, Almanların Paris önünde durdurulacaklarını, Louis'den haber geldiğini, sağ salim geri hizmette görev aldığını söylüyordu. Lansiye bütün bu anlatılanları dinleyecek halde değildi. Başını elleri arasına alıp içeri kaçıyordu. Gözyaşları arasında boğulacaktı. Son kuşkular da dağılıp Lansiye gitmeye karar verince Mado Leontine koştu. Tatlı bir sesle ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Leontin bir çığlık attı. Leo? Hayır hayır sakin olun. Kocanıza bir şey olmadı. Yemin ederim bir şey yok. Hiçbir şey. Ama sizin hemen giyinmeniz gerekiyor. Buraya bile güç gelebildim. Bütün yolları arabalar tıkamış. Annemin hali çok kötü ama yapacak şey yok. Yarın belki çok geç olacak. Almanlar senlerini geçtiler. Leontin, Leo'nun ne yapıp edip geleceğini ve kendisini alacağını kafasına koymuştu. Nasıl gidebilirdi? Leo gelecek ve bomboş apartmanla karşı karşıya kalacaktı. Bir daha bulamazdı kocasını. Ne ordu kalmıştı ne Fransa. Yaşıyorsa gelip Leontin'i bulacaktı. Ya doğruysa? Ya savaş alanında yatıyorsa? Öyleyse Almanlar gelsin, kendisiyle çocuğunu öldürsünler. Leo'yu Paris'te bekleyecekti. Kimsenin kendisine hak vermeyeceğini biliyordu. Bu nedenle Mado'ya yalan söyledi. Rahatça, ağır ağır, doktorun 2 saat sonra hasta çocuğunu görmeye geleceğini anlattı. Sonra Bordo'ya gidecekti. Komşuları Profesör Soger ve ailesiyle birlikte gidecekti. Mado diretti. Genç kadını kandırmaya çalıştı. Leontin'in çocuğunun hayatını tehlikeye atmaya hakkı yoktu. Ama zayıf yaratılışlı, genellikle söz dinleyen Leontin bu kez diretti. Parlak, iri gözlerinde öyle bir inat okunuyordu ki Mado sustu. Genç kadını içten öptü ve gitti. Bütün gün Leontin hareketsiz oturup Leo'yu bekledi. Sokak durmadan uğulduyordu. Paris gidiyor, yürüyerek arabayla kaçıyordu. Çocuk dolusu kamyonlar, bisikletler, el arabalarını süren insanlar, kim daha çabuk giderse, genel bozgunun neyin daha iyi gösterdiğini söylemek güçtü. Can kurtaran arabalarının kornası mı, yoksa anne diye bağıran çocukların ağlaması mı? Gece göz gözü görmüyordu. İnsanlar bir kibrit ışığıyla bile bulundukları yeri göstermekten korkuyorlardı. Kent kurulduğundan bu yana böylesine karanlığa gömülmemişti. Ve boğuk kornaların, ayak seslerin, haykırışların birbirine karışmasından çıkan gürültü bir dakika bile kesilmedi. Leontin kimsenin çıkmadığı ölü merdivene kulak kabartıyordu. Ev boş ve sessizdi. Leontin Leo'yu bekliyordu.